Bu haftanın vaazı İsa ve Peygamberler. İbraniler Mektubu bölüm 1 ayet 1'den 3'e kadar. Evet, Allah'ın sözüne hoş geldiniz. Filipiler Mektubu'nda 2. bölümde diyor ki Rab İsa'ya öyle bir ad verildi, her bir adlardan üstün. En yüksek kişilik onda. Onda Allah'ın kendisini ve insanın kendisini birleştiğini görüyoruz. Onun insan tarafı var, bir de Allah tarafını. Herkes bu adın altında boyun eğecek. Herkes bu ad adında diz çökecek. Ve şeytan bunu bildiği için istiyor şimdi İsa'nın yüceliğinden, onun yüksekliğinden alsın, indirsin onu. İndirsin onu normal bir insan seviyesine. Şeytanın en hızlı yanarlarından biri, İsa da sadece bir peygamber idi. Öyle değil mi? Bunu her tarafta duyuyoruz. Gece gündüz böyle peygamber İsa ve Hazreti İsa diyorlar. Hatırlıyorum İstanbul'a İngilizce dersi verirken, değil mi? İngilizce konuşuyor bizim öğrencilerimiz. Ve o öyle bir ad kullandı bir kız. Bir şey yazarken İngilizce'de İsa için diyor Sveti İsus. Yani bir Sveti derecesine indiriyor İsa Mesih. Tabii ki bu çok korkunç bir şey. Ve biz lazım imanlılar buna karşı çıkalım. Petrus, Mata 17'de bunu okuyoruz. İsa Mesih'in şanlanmasında nasıl o bir balkana bindi. Değil mi? Ve onun yanında iki kişi vardı. Kimdi onlar? İlyas ve Musa. Yani sanki İsrail halkının iki büyük peygamberi. Ve Petrus her zaman böyle çevikçi olduğu için diyor ki, aa çok iyi buradayız. Hani üç tane kule var, üç tane çardak yapalım. Bir tane Musa için, bir tane İlyas için ve bir tane senin için. İsa böyle sanki bir kompliment istedi yapsın. Sen Musa kadar büyüksün, sen İlyas kadar büyüksün. Yani Petrus daha büyük bir şey düşünemedi sanki. En büyük peygamber, son peygamber İsa. Ama tabii ki hepimiz biliyoruz nasıl bir cevap geldi gökten. Hayır diyor. Değil Musa, değil İlyas'a. Bunu sesleyeceğiniz, İsa'yı sesleyeceğiniz. Neden? Çünkü o benim sevdiğim oğlumdur. Peygamber başka, oğul başka. Ve Petrus yavaş yavaş anlamaya başladı. Ben kimin peşine gitmişim? Değil bir muallim, değil bir peygamber. Allah'ın oğlu. Çok büyük bir anlayış. Evet, bugünlerde de birçok kişi büyük bir yüzsüzlükle ortaya çıkıp diyorlar ki, aa İsa sadece bir peygamberiydi. İnsanlarla konuşurken işittiğimiz en yaygın laf budur, değil mi? Ve biz imanlılar lazım buna karşı çıkalım. Hayır, İsa'nın gerçek karakterini, gerçek hani durumunu lazım biz yüceltelim İsa Mesih'i. Onu ortaya koyalım. Ve birçok kişi bunu anlamıyorlar. Nasıl İsa Allah'ın oğlu olacak, Allah'ın oğlu olabilir mi? Ya da diyorlar ki, nasıl İsa Allah olabilir? Açan yoruldu, açan yemek yedi ve başka başka böyle bahaneler uyduruyorlar. Tabii ki biz derken İsa Allah'tır ya da Allah'ın oğludur. Bu demek değil ki sadece O'dur. Aynı zamanda O'nun insan tarafı var ve 300 sene sürdü. İsa Mesih'ten sonra ilk kiliselerde 300 sene boyunca büyük bir tartışma, büyük bir yani araştırma oldu. Acaba bu insan tarafı ve Allah tarafı nasıl bir beden içinde devam edebilir. 300 sene sürdü kişiler bunu anlamak için tam olarak. Evet ve bugün istiyorum okuyayım tam bu konuda ama İsa gerçekten bir peygamber midir yoksa daha büyük bir şey midir? Okuyorum bugün İbraniler Mektubu'ndan 1. bölüm ayet 1'den 3'e kadar. İbraniler Mektubu biliyorsunuz kime yazıldı? Defalarca bunu tekrarladık. Öyle kişileri yazıldı ki İsa Mesih'i kabul ettiler ama daha sonra etraftaki baskılar o kadar hızlıydı, tabii Müslümanlık yoktu ama Yahudiler o kadar bir baskı yaptılar. Dediler ki, sen İsa'dan vazgeçeceksin. İsa Mesih değildir. Bizim beklediğimiz kurtarıcı değildir. Böyle baskı yapardılar. İsa nasıl Mesih olabilir? Olsa olsa bir peygamberdir. En maksimal böyle bir şey kabul etmeye hazırız. Ama şimdi bu İbraniler Mektubu'nun başında okuyoruz. Büyük bir nara ile sanki büyük bir kontrast yapıyor. Acaba gerçekten İsa peygamber mi? Sesleyin. 1. bölüm ayet 1'den 3'e kadar. Eski zamanlarda Allah dedelerimize birçok defa ve birçok yollarda peygamberlerle konuştu. Ama bu son günlerde bize kendi oğlu ile konuştu. Ve hemen görüyoruz, peygamber bir tarafta, oğul bir tarafta. Onu her şeyin üzerinde mirasçı kıldı. Ve zaten ikincisi, onunla dünyaları yaratmıştı. O Allah'ın şanlılığının şılantısıdır. Ve onda Allah'ın asıl tabiyetini görüyoruz. Kendi kuvvetli sözüyle her şeyi ayakta tutuyor. Ve günahlardan paklama işini bitirdikten sonra yukarıdaki büyük kralın sağında oturdu. Bu kadar büyük sözlerle bu mektup başlıyor. Ve bu bize iyi bir haberdir. Biliyorum tabii ki birçok eski imanlı diyecek, ah biz bunları biliyoruz. Ama iyidir, biz bunu tekrar aklımıza getirelim ve görelim ki kime hizmet ediyoruz. Ve bunu karşılaştıralım başka insanlarla. Evet, iki tane büyük temaya bakıyoruz. Birincisi, oğul peygamberlerden farklıdır. Ve ikincisi, diz adı farklı olsun. İkincisi, oğul peygamberlerden üstündür, daha büyüktür. Evet, birincisi buna bakacağız. Oğul İsa Mesih diyor, peygamberlerden farklıdır. Ben artık kişilerle konuşurken yoruldum. Peygamber. Sakız gibi konuşuyorlar. Ve kaç defa kişilere soruyorum. Sen bana anlattırıyorsun ama sen İzopçu biliyor musun? Peygamberin işi nedir? Adem peygamberiymiş. Ben ona sordum. Kime peygamberlik yapmış? Hayvanlara mı? Kime peygamberlik yapmış? Yani kişiler peygamber derken sadece büyük Allah adamı gibi bir şey düşünüyorlar. Ve hiç düşünmüyorlar peygamberin işi nedir? Allah onları ne için göndermiş yeryüzüne? Peygamberin işi nedir? Ve şimdi bunları araştırıyoruz eski ayetin sırasına göre. Birincisi, peygamberin işi Allah'ı tanıttırmak ve onun buyruklarını bildirmek. Birincisi bu. Neden lazım bir peygamber gelsin? Çünkü insan kendi bilgisi ve kendi anlayışıyla Allah'ı anlayamaz. Lazım Allah ona konuşsun. C.S. Lewis büyük bir yazar, böyle bir sıralama yaptı, bir karşılaştırma yaptı. Sen bir insan iken bir Balkan'ı görmek ve araştırmak ve tanımak istersen bütün inisiyatifi sende. Kolay. Balkan şavalamıyor, bir yerde duruyor. Sen gidiyorsun, araştırıyorsun. Sen de bitiyor bu iş. Yani bir hayvanı yani mesela tanışmak istersen biraz daha zor ama 80% sana kalıyor. Mesela belki ormanda bir geyik istiyorsun göresen. Gidiyorsun, tamam mı? Yaklaşıyorsun, dikkat ediyorsun usul usul. Ama sen de bitiyor. Sen yapabilirsin bunu. Sonra bir insanı tanışmak istersen artık orada 50-50, 50-50. Yarısı senden bitiyor, yarısı onda bitiyor. Bu öbür insan seninle tanışmak istemezse, kendini açıklamak istemezse sana tanıyamazsın. Demek gücün biraz daha zayıf insanlara karşı gelince. Ama Allah'a gelince nola ve 100%. Her şey onda bitiyor. Allah istemezse hani kendini tanıtırsın. Sen insan aklıyla, insan kafasıyla hiçbir yere varamazsın. Onu anlayamazsın. Tabii ki insanın tarihi doludur. Allah şöyledir, Allah böyledir diyenler, kitap yazanlar çok. Ama bu hepsi boş bir şey. Eğer Allah gerçekten konuşmazsa, kendini tanıtırmazsa insan kendi gücüyle bunu yapamaz. İkincisi, spesifikle konuşuyoruz şimdi. Yani bu peygamberlerin göreviydi. İkincisi, bakıyoruz eski antlaşmadaki, yani kutsal kitaptaki peygamberler. Onların görevi neydi? Musa, İsrail halkıyla büyük bir antlaşma yaptı, bir dogovar yaptı. Yani Allah yaptı bunu Musa'nın ağzıyla, Musa'nın aracılığıyla. Ve peygamberlerin görevi neydi? Her zaman kendi halkını, İsrail halkını hatırlattırırdılar. Eski zamanlar Allah nasıl bir antlaşma yaptı? Ve kişileri lazımsa tövbeye çağırırdılar. Bak, biz halk olarak Allah'la bir antlaşma yaptık, bir dogovar yaptık. Ama şimdi ne? Biz bu dogovarı tutuyor muyuz? Bir dogovar yazmak kolay. Ama sonra buna uymak, değil mi? Herkes bankada bir dogovar imzalıyor. Çok kolay. Ya sonra? Sonra zorluklar başlıyor. Allah da İsrail halkıyla bir antlaşma yaptı ve çok defa ondan uzaklaştılar. Kendi tarafını tutmadılar ve onun için Rab peygamberleri gönderdi. Hatırlatmak için, bak ben sizinle bir anlaşma yaptım, onu tutun şimdi. Sonra peygamberler halka gösterdiler, tövbe etsinler. bazı sefer kurban sunmakla, bazı sefer oruç tutmakla tövbe etsinler. Üçüncü büyük bir görev, peygamberin için yollandı. Demek Allah'ı tanıtmak, antlaşmayı hatırlattırmak ve üçüncüsü çok defa kendi halkını teselli etmek. Rab ceza verdikten sonra peygamber yolluyor ve bu peygamber gösteriyor ki Allah onlarla her zaman beraberdir. Öfkelenirse de, kızarsa da, cezalarsa da, terbiye ederse de Rab gene de kendi halkını teselli etmek istiyor. Bu üçüncüydü. Ve dördüncüsü, bundan ayrı peygamberlerin çok spesyal bir görevi daha vardı. Ve bunu birçok kişi anlamıyor. Peygamberlerin dördüncü görevi, Mesih'in geleceğini müjdelemek. Onların sözlerinin arasında azalama vardı, teselli var idi. Ama üçüncü kategori bambaşka. Hani en birinci peygamberinden sonuncusuna kadar görüyoruz, sanki böyle kırmızı bir çizgi. Bir kişi gelecek bir gün, bir gün öyle bir zaman olacak, Allah yeryüzünde başka bir krallık kuracak. Bütün eski antlaşmada kırmızı bir çizgiyi görüyoruz. Baştan son ayetlere kadar, yaratılıştan Malakiye'ye kadar büyük bir kişinin geleceği anlattırıyor. O kişi hem Davud'un sırasında kral olacak, hem de çok büyük acılar çekecek, hem de çok büyük yani kral olacak, bütün dünyanın kralı olacak. Evet, şimdi dönüyoruz bizim okuduğumuz ayetler. Eski zamanlarda diyor, Allah dedelerimize birçok defa ve birçok yollarda peygamberlerle konuştu. Dedelerimize, Yahudi halkına. Gerek yok anlatsın. Kim? Çünkü herkes bilirdi onların adları. Herkes Yeşaya, herkes Hezekiel, herkes Yeremya, herkes Daniel'e falan bilirdi. Dedelerimizi diyor. Ve şimdi bakıyoruz, peygamberler Allah'ın sesini nasıl işitirdiler. Çok değişik ve çok detaylı bunu anlattırıyor. Birçok defa diyor birincisi. Birçok defa Allah birçok defa konuştu. Yani Rab kendi halkına kimi kere konuştu, sonra uzun seneler konuşmadı. Yoktu her zaman bir peygamber. Her zaman peygamberler görev yapmazdı. Peygamberler Allah'ın sesini ne zaman istediler duymaya? Duyamazdılar. Ve Allah karar verirse o zaman Allah'ın sesini duyardılar. Bir peygamber bir bakımcı değil, bir ruhu çağırsın. Hayır, Rab ne zaman konuşursa o zaman bir şey, bir haber alıyorlar. Ve Allah birçok zamanlarda halkına sessiz kaldı, cevap vermedi. Mesela Nuh'tan İbrahim'e kadar tamam mı? 3500 sene konuşmadı. 3500 sene görmüyoruz Rab bir peygamber göndersin. Yusuf'tan Musa'ya kadar 430 sene konuşmadı. Ve Malaki'den Yahya'ya kadar yeni antlaşmaya geçiyoruz artık. Gene 430 sene sustu. Ve onun için diyor ki birçok defa konuştu. Her zaman değil. Bütün bu suskunluk zamanının içinde halk şaşkın durumdaydı. Ve ne yapacağını bilmiyorlardı. Bu birincisi. Birçok defa. Zaman zaman. İkincisi İbrahimler mektubunda okudu ki Rab birçok yollarda konuştu. Hepsi bir metotla değil. Metotlar çok farklıydı. Birçok yollarda diyor. Mesela diyelim yabancı bir turistin konuşuyorsun ama zorluk çekiyorsun derdini anlattırmaya. O zaman değil mi? Hepimiz var yaptığımız bunu. Anlattıramıyorsun. Değişik metotlar deniyorsun. Hareketler yapıyorsun. Küçük bir tiyatro oynuyorsun. Değil mi? Ya da başka bir dilde ne yapıyor? Böyle üç tane dil birleştiriyorsun bir izleçeniyle bir cümlede. Yüksek sesle konuşuyorsun sanki adam sarıymış. Yani değişik şeyler yapıyoruz. Tane tane konuşuyorsun, İngilizce, Almanca, Rusça deniyorsun her bir şey. Yeter ki anlasın. Aynı onun gibi sanki Rab kendi halkına zorluk çekiyor konuşmaya. Çünkü anlamıyorlar. Temiz bir söz konuşursa ciddiye almayacaklar. Ve o yüzden yazıyor ki değişik metotlarla birçok yollarda konuştu. Evet. Çünkü peygamberlerle konuşmak eksik bir yol idi. Son ve kusursuz bir yol değildi. O oğlan oldu. Daha sonra bakacağız bunu. Evet. Rab peygamberlerle türlü çeşit metotları kullandı. Mesela Musa'ya konuşurken ne yaptı? Musa'yla konuşurken kanun vermekle konuştu. Demiyor dakikada böyle. Daha fazla kanun, her zaman geçerli olan kanunları verdi. Musa'nın peygamberliği böyle. Yakup mesela. Yakup okuyoruz. Hani İbrahim'in torunu. Kendi oğullarının geleceğini bildirdi. Yaratılış 49. bölümde adam ölüm yatağında bütün 12 oğlunu çağırıyor ve peygamberlik yapıyor. Yakup bir peygamberdi. Ve diyor ki, Yahuda sen bir aslan yavrusu gibisin. İshakar senin gemilerin olacak. Ve böylelikle bütün İsrail cinslerinin geleceğini önceden bildirdi. Yani bir bereket biçiminde. Davud'a bakarsak, Davud nasıl konuştu? Allah daha doğrusu Davud'un ağzından nasıl konuştu? Menzume ve ilahilerle, değil mi? Bunda da peygamberlik. Daniel'e gelince Rab nasıl konuştu? Hangi metot kullandı? Rüyalardan. Daniel videniler ve rüyalar gördü. Hezekiel'e bakarsak, Hezekiel konuştu kendi İsrail halkına Babilon kasabasında benzetmelerle, videniyelerle, rüyalarla, hatta küçük tiyatro senaları. Rab diyor ki, senin saçlarını tıraş yap, bütün nola, sıfır yap. Ondan sonra saçlarını böyle bir çanağa koy. Al bir kılıcı, onu paramparça yap. Tamam mı? Ve bir parçaya rüzgarı öfür. Ah, nasıl bir şey bu? Ve böyle hareketle, küçük bir tiyatro ile diyor ki, Rab sizi böyle bütün dünyaya dağıtıracak. Yani bir tiyatro biçimde. Ve daha birçok peygamberler ayrı ayrı işlerin ayrı ayrı metotlardan konuştu. Evet. Şimdi yeni dönüyoruz tekstimize ve o da diyor ki eski zamanlarda Rab konuştu. Neden? Bugün konuşmuyor mu? Sanki bu mektup yazıldığı zaman konuşmuyor mu? Eski zamanlarda. Rab eski zamanlarda konuştu. Evet. Niçin? Çünkü son peygamber o zamana kadar Malaki'ydi. İsa'dan 430 sene önce yaşadı bu Malaki. Demek Rab kendi halkına 430 sene hiçbir şey konuşmadı. Sustu. Peygamber göndermedi. Ve bunu da sanki göstermek istiyor ki Rab artık yeni bir zaman başlatıyor. Yeni bir epoka, yeni bir era başlatmak istiyor. Hani bir çağ, yeni bir çağ başlattırıyor. 430 sene sonra sustuktan sonra düşün. Adam sana 2 sene konuşmasın. Ondan sonra birdenbire ağzını açsın. Nasıl gelecek sana? Ve Rab kendi halkına 430 sene sustu ve artık bir kerekten kendi oğlunu gönderdi. Bunu da gösteriyor ki artık yeni bir zaman başlayacak. 430 sene, aynı Mısır'da Rab nasıl 430 sene sustu? 430 sene sanki yeni bir epoka, yeni bir çağ başladı. Yusuf'un zamanında 70 kişiydiler Mısır'a giden. Musa'nın zamanında görüyoruz 1,5 milyon insan olmuş. Yepyeni bir insan. Yepyeni bir epoka başlıyor. Evet. İsa'nın sözü neydi? Bütün peygamberlik Yahya'ya kadarıydı. Ve en büyük peygamber Yahya. Kendini hiç katmıyor. Niçin? Çünkü o kategoriyada değildi. Sonra bunu artık gördük. Rab ne kadar eski zamanlarda zaman zaman konuşmuş değişik metotlarla ve şimdi bakıyoruz. Ama şimdi bakın okuyoruz ayet 2'de. Ama şimdi bu son günlerde bize kendi oğluyla konuştu. Büyük bir kontrast yapıyor. Peygamberler eskiden parça parça, zaman zaman değişik metotlarla bir parça. Ama şimdi son zamanda bir kerekten kendi oğluna kullandı bizi konuşmak için. Artık her şey değişti. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve konuştuktan sonra kendi oğluyla bir daha konuşacak mı? Oğul İsa Mesih bambaşka bir durum yarattı. O bir peygamber gibi konuşmayacak. Ve şimdi bakalım, karşılaştıralım. Eskiden Allah nasıl konuştu peygamberlerle ve şimdi Allah nasıl konuşuyor İsa Mesih'le. Diyor ki bu son günlerde. 2000 sene geçti. Nerede bu son günler? Ne demek son günler? Biz bu lafı okurken son günler sanmayalım ki sanki Rab bir saat kurdu tak tak tak tak. Ve şimdi patlayacak. Son günler derken istiyor söylesin ki İsa Mesih'in gelişinden dünyanın sonuna kadar bir şey olmayacak. Rab bir daha konuşmayacak gökten. Yeni bir sistem kurmayacak. Ve her an Rab gelebilir. Son bu demek. Son günler. İsa Mesih bunu kendisi bir benzetme de bunu anlatırdı. Bunu okuyoruz Mata 21. bölümde. İsa orada bir bağcılar benzetmesini anlattırıyor. Zengin bir adamın bağı varmış, bağcılar vermiş kiraya. Ama onlar fena. Ödemiyorlar kiralarını. Ve sonra göndermiş hizmetçilerini kiraya toplasın. Ama yapmışlar, dövmüşler onları. Bazılarını hani uğratırmışlar, dövmüşler, eğlenmişler. Ama en sonunda diyor, kendi oğlumu onlara göndereceğim. Ve bu laftan bile İsa Mesih bir karşılaştırma yapıyor. Hizmetçiler kim? Peygamberler. Oğul kim? İsa Mesih. Başka bir şey. Ayrı bir kategori. Oğul hizmetçi değil. Oğul yani o gruba girmiyor. Sonra diyor ki, bize kendi oğluyla konuştu. Nasıl? Nasıl konuştu? İsa Mesih de bize kendi oğluyla. Allah'ın sesi İsa'da bulunurdu. Allah bütün insanlığa gökten konuşmak istemedi. Çünkü göklerde insan arasında uzaklık var ve uzaktan konuşmak yeterli değil. Yakına gelip anlatmak istedi kendi derdini ve göstermek istedi kendini bir kişinin içinde. Evet. Diyelim yolda araba bozuldu ve ne yapacağını bilmiyorsun. Arkadaşın gene usta, ona bir telefon açıyor ve arabam bozuldu diyor. Usta ona telefonda ne kadar yapmasını anlattırırsa, ne kadar uğraştırırsa orasını burasını ele değiştir falan zor oluyor. Anlamıyor. Anlamıyor ve yapamıyor. Ama en sonunda arkadaşı vup kendi arabasını yakıyor, gidiyor bozuk arabasını yanına ve kendisi yapıyor. İşte bunu görüyoruz. Peygamberler ne? Bir telefon gibi. Uzaktan Allah buyruklar veriyor. Ama tabii ki zayıf, eksik. Ama İsa Mesih de kendisi geldi, kendisi düzeltildi. Evet. İnsandan İsa Mesih ikincisi bir beden aldı. İnsanların arasında kendisi nasılsa Allah gelemez, gözükemez. Çünkü kutsal kitapta diyor ki, beni gören yaşayamaz. Bu sebeple İnsandan bir beden dünyaya gelmesi lazımdı ki insanlara yakın olsun ve insanlar onu kabul etsin. Allah bu bedeni dünyaya getirmesi için dünyanın standartlarına göre olmasıydı. Gelişi İsa Mesih'in gelişi mucizelerle oldu ve gidişi de mucizelerle oldu. İsa Mesih bunun için diyor ki, hani beni gören Allah'ı görmüş oluyor. Şimdi bakacağız nasıl İsa Mesih'te Rab konuştu. Değil mi? Büyük bir kontrast tabii. Diyoruz İsa'nın peygamberlik tarafı çok daha üstündür. Allah'a açıklama yolu çok daha üstündür. Ve nasıl konuştu İsa Mesih'te? Allah. Birincisi, Allah konuştu İsa'da sözlerle. Sözlerle. İsa'nın sözleri Allah'ın sözleridir. Peygamberler eskiden her sözü nasıl başlatırdılar? Yani diyelim Yeremya, onun bir hizmetçisi vardı Gehazi. Adam şimdi Gehazi bir hizmetçi olarak Yeremya'ya bakarken, Yeremya mesela günde çok laflar yapıyor. Hangisi şimdi Allah'tan? Hangisi şimdi Yeremya'dan? Nasıl fark edebilir bunu? Değil mi? Peygamberlerin etrafında yaşayanlar nasıl anlardılar? Şimdi dakikada Rab konuşuyor ya da şimdi dakikada adamın kendisinden konuşuyor. Ve o yüzden eski antlaşmada hep görüyoruz bir söz. Rab Yahve şöyle diyor. Her zaman. Yani konuşurken böyle başlıyorlar. Artık ondan sonraki sözler herkes biliyordu ki Allah'tandır. Değil mi? Yani Rab şöyle diyor. Yahve şöyle diyor. Yani kimi kere Yahve'nin, Rabbin yani yükü. Yani değişik bir toplam ama hep stop buraya kadar ve bundan sonra Allah konuşuyor. Ben konuşmuyorum. Ara şimdi bütün İncil'i. Araştır baştan sona kadar Matta, Markus, Luka, Yuhanna'yı. Ve bir kere görmeyeceğin İsa öyle konuşsun. Bir kere görmüyoruz. İsa desin Allah dedi ki hayır. Nasıl konuşuyor İsa? İmanlılar çok iyi biliyor bunu. Ben sizi diyorum. Musa dedi böyle böyle ama ben sizi diyorum. Tabii ki Ferisiler ve İsa düşmanları bunu işitince çok kızdılar. Sen de kim yapıyorsun kendini? Kimsin sen? Ben konuşuyorum. Ve şimdi bu laf bile bizi düşündürsün. Hangi insanın gücü var, hangi insanın hakkı var öyle konuşsun. Ben sana diyorum. Yani bu bile gösteriyor ki bu Allah'ın kendisidir. Demek peygamberlerin kuvveti sanki bir patronundan buyruk alan bir işçinin kuvveti gibi. Hani tamam işte patron beni yolladı, bu işi bitireyim. Firmanın adına konuşuyor. Ama İsa'nın kuvveti Sanki patronun oğlu, mirasçısı, polnomoslu var onda. Vekalet var onda. Öyle bir kuvvet var onda. Ben diyorum, ben imza atıyorum. Benim sözüm geçiyor burada. Onun için İsa konuştu mu artık Allah'ın konuşmasında o anlamda görüyoruz. Gerek yok desin Allah bana buyurdu ya da yine niye gördüm ya da bir hangi bir ayet geldi bana. Hayır, ayet gelmedi. Ve Müslümanlar İncil'i okurken şaşıyorlar buna. Bak bu değiştirmiş, hiçbir yerinde Allah konuşmuyor. Evet, İsa gerek yoktu böyle konuşsun. Ah Allah bana konuştu. Ya da Allah şöyle diyor, ben diyorum. Ve öyle sözler yaptı İsa. Eğer gerçekten doğru değilse çok büyük küfür olacak. Bakın Markus 14:31. Öyle bir söz şaşıyorum. Gök ve yer ortadan kalkacak ama benim sözlerim ortadan kalkmayacak. Direkt o mezmurlardan. Mezmurlar da Allah dedi eski zamanda 1000 sene evveli. Dedi ki benim sözlerim kalkmayacak. Ve şimdi İsa diyor benim sözlerim kalkmayacak. Ah. Apaçık kendini Allah yapıyor. Gene Yuhanna 6:63. Yaşamı veren ruhtur. Bedenin bunda faydası yok. Size söylediğim sözler onlar ruhtur. Onlar yaşamdır. Nasıl? Ruhtur. Ben ve sen biz böyle kalkarsayız şamanı yiyeceğiz. Nasıl diyeceğim? Benim sözlerim ruhtur. Sesleyin beni çünkü ben size konuşuyorum. Ne konuşursam sonsuz hayat veriyor size. Çok büyük bir şey. Ve gene Yuhanna 15:3'te İsa şöyle diyor. Size söylemiş olduğum sözler için siz zaten temizsiniz. Kim insanın günahlarını ortadan kaldırabilir? Kimin hakkı var desin senin günahların silindi, temizsin artık. Kimin var? İsa Mesih demiyor. Şimdi bakın Allah bana böyle konuştu. Ben şimdi bunu size anlattırırsam günahlarınız affedilecek. Hayır. Ne diyor? Benim sözüm de yüzünden siz zaten temizsiniz. Çok büyük sözler. Hiçbir peygamber kendisi için böyle konuşmadı, konuşamadı. Hiç mümkün değil. Ama İsa sadece sözlerle konuşmuyor. İsa derken hani onda Allah'ın sözünü görüyoruz. Bir derece daha var. İsa konuşuyor işlerle de. Yaptığı işler bile konuşuyor bize. Çünkü öyle işler yaptı, öyle mucizeler yaptı ve öyle hareketler yaptı. Hani sadece sözler yeterli değil, lazım işlerinde konuşsun. Mesela İsa lepralılara dokunurdu, cüzamlılara dokunurdu. Ne demek? Gerek yoktu. Güç olarak dersen İsa bir sözle hastaları şifaladı. Ama İsa sanki özellikle uğraşıyor bir öyle bulaşıcı bir hastaya. Dokunsun. Gerek yoktu ama yaptı. Niçin? Niçin? Çünkü burada daha önemli bir şey var. Bu kişi senelerce bir kişi ona dokunmadı. Herkese iğrendi, kaçtı. Ve sefte bir kişi çıkıyor, korkmuyor ve dokunuyor ona. Sanki bir sevgi gösteriyor. Tabii ki böyle yapmakla İsa babasını, Allah'ı açıklıyor, konuşuyor. Allah bize bu hareketle İsa bir söz yapmadı. Bir el hareketiyle İsa'nın hayatından konuştu. Oğul olarak. Sonra günahlarla birlikte yemek yedi. Gerek yoktu. Bunu yapsın. Ama spesiyalı zaman ayırdı. Günahlarla, hani şey günahkarlarla hani yemek yesin. Sonra İsa kadınlara önem verdi. Hiçbir hoca böyle bir şey olmazdı. Hepimiz biliyoruz Meryem ve Marta'nın olayı. Değil mi? Marta misafir çağırıyor. Şerefli bir şey. İsa geliyor 12 kişiyle. Büyük bir kompanya. O şimdi mutfakta deli oluyor. Yemek pişirsin. Kız kardeşi Meryem ne yapıyor? Hiçbir şey. Oturuyor İsa'nın ayaklarında ve sesliyor. En sonunda patlıyor Marta. İsa bak konuş benim kız kardeşimi iş yapsın. Beni yapayalnız bıraktı burada. Ve İsa diyor ki, bırak, o iyi bir şey seçti. Daha iyi olanı o seçti. Nedir bu daha iyi olan? Biz bu olayı okuyoruz ama anlamıyoruz. Niçin? İsa burada sanki Meryem'e fırsat verdi, onun öğrencisi olsun. Petrus ve Yuhanna ve Yakup kadar önemli bir öğrenci gibi kabul etti onu. Hiçbir hoca eski zaman bunu yapmazdı. İşte bütün bu hareketlerle Allah konuşuyor. Allah haber veriyor. Ben sadece şifa vermiyorum sana, yakınlık, sevgi gösteriyorum sana. Tamam mı? Ben senin günahlarını sadece böyle uzaktan bir teori olarak silmiyorum, affetmiyorum. Ben sana günahlarını affettiğin zaman ben seninle birlikte oturacağım. Ve sonra kadınlar da erkekler kadar değerli. İnsanın hareketleri konuşuyor. Başka başka hareketler var. İsa hep böyle yumuşacık, hani diyeyim sakız gibi hareketleri yoktur. O da çok sert davranabilirdi. Allah evinin tüccarları ve satıcıları kovduğu zaman başka bir Allah görüyoruz. Kızgın bir Allah görüyoruz onda. Yani lafın kısacası hepsi Allah hakkında konuşuldular. Yani herkes yani görüyor Allah nasıl o vakit İsa'nın hareketlerinden anlaşılıyordu. Ve üçüncü bir şey, İsa sadece laflarla ve hareketlerle değil, mucizelerle de konuşuyordu. Mucizelerle anlıyoruz İsa yani Allah'ın son sözüdür. Romalılar 1 ayet 4'te şöyle diyor. Ama kutsallık ruhuna göre kuvvetle ve ölülerden dirilmekle Allah'ın oğlu olarak ilan edildi. Eski zamanlardan beri Rabbin gerçek peygamberleri mucize işlemekle gerçek olduğunu gösterirler. Yani bir peygamber misin, değil misin? Nasıl? Ve Rab dedi ki ben kendi peygamberlerimi hani gerçek olduklarını anlayasınız diye mucizeler vereceğim. Ve bunu görünce anlıyorsunuz bu sıradan bir boş lafçı değil. Herkes kalkıp diyebilir ben Allah'tan haber aldım. Ben peygamberim. Allah bana konuştu. Ama gerçekçilerini böyle tanıyacağınız onlara mucize vereceğim. Güzel. Ama insan mucizeleri farklı. Çok farklı. Musa ve başka büyük peygamberler çok büyük şeyler yaptı. Ama burada bir fark görüyoruz. Peygamberler Rabbin adıyla mucize yaparlar. Rabbin adıyla. Tamam mı? Ama İsa hiçbir zaman dua etmezdi mucize olsun. Mesela bir örnek vereyim. İlyas bir kerekte bir dul kadının oğlunu diriltti ölülerden. Büyük bir şey. Bir peygamber bir ölüyü kaldırsın yani. Çok büyük bir şey. Ama yaptı. Ama nasıl bunu yaptı? Okuyorum 1. Krallar 17, 21, 22'ye kadar. İlyas 3 kez çocuğun üzerinde kapanıp Rabbe şöyle dua etti. Yani artık kızan ölüyor, yatakta duruyor. Henüz ölmüş. Diz çöküyor, kendini atıyor kızanın üstüne. Ve dua ediyor. Ya Rab Tanrım, bu çocuğa yeniden can ver. Yani ben veremem. Sen ver. Rab, İlyas'ın yalvarışını duydu. Çocuk dirilip yeniden yaşama döndü. Büyük bir şey. Yani biz absolutum Muhammed'e konuşmuyoruz. O bambaşka bir ligada oynuyor. Böyle şeyler hiç yani yakın bile değildi. Ama İlyas bile bunu nasıl yaptı? Dua ile. Değil mi? Buna karşılık şimdi bakıyoruz İsa nasıl ölüleri diriltiyor. Markus 6, 41-42. O da gene bir ölü kızan var. Bu sefer bir kız. Ve şimdi İsa geliyor cenazeye. Herkes biliyor bu kız artık kesin ölü. Hani eski zamanlarda insan prost değildiler. Bir kişi ölü mü değil mi diye hani anlardılar. Ama İsa sadece diyor ki bu kız uyuyor. Herkes güldü ona. Çünkü kedileri, pulsa baklar, bütün denediler artık iyice ölü. Değil bayılmış. Ama İsa ileri bakarak gösteriyor ki ben onu diriltireceğim. Onun için uyku gibi bir şey. Ve şimdi okuyoruz. Ve kızlanın elini tutup ona talita kumi dedi. Onun anlamı da şudur. Kız sana diyorum kalk. Kim konuşuyor? Değil. Rab uyandır onu. Rab canlandır onu. Ben sana diyorum kalk. Ve kız dakikada ayağa kalkıp yürümeye başladı. Kız 12 yaşındaydı. Kişiler de şaşkına döndüler. Niçin? Değil sadece ölülerden dirildi diye. Ama İsa dua etmedi. Kendi gücüyle tuttu onu kolundan ve kaldırdı. Çok büyük bir fark değil mi? İlyas Rabbe yalvarıyor. İsa sadece buyuruyor. İlyas'ın kendi sözünde kuvvet yok. Ama çok büyük kuvvet İsa Mesih'in sözünde var. İsa Mesih'in sözünde yani bütün Allah'ın kuvveti var. Ve o için görüyoruz mucizeler bile farklı olduğunu gösteriyor. Şimdiye kadar baktık bir peygamber olarak, yani peygamberler ve İsa ne kadar farklıdır. Ve şimdi görüyoruz o peygamberlerden ne kadar üstündür. Ve bir daha okuyorum. Onu her şeyin üzerine mirasçı kıldı. Zaten onunla dünyaları yaratmıştı. O Allah'ın şanlılığının şırlantısıdır. Ve onda Allah'ın asıl tabiatını görüyoruz. Kendi kuvveti sözüyle her şeyi ayakta tutuyor. Ve günahlardan paklama işini bitirdikten sonra yukarıdaki büyük kralın sağında oturdu. Evet. Değil sadece İsa farklı olsun. Şimdiye kadar anlamadıysak şimdi görüyoruz ne kadar da üstündür. Birincisi diyor ki onu her şeyin üzerine mirasçı kılıyor. Bir babanın oğlu varken kimse mirasa sahip olamaz. İbrahim'in hayatına bakarsak İbrahim Allah'a şöyle dua etti. Bana çocuk vermediğin için evindeki bir uşak, bir hizmetçi mirasçım olacak. Yani İbrahim'in yüreği hiç razı değildi. Hizmetçisi onun mirasçısı olsun. Bir oğul lazım. Evet. Ve İsa babanın her şeyinin mirasçısıdır. Babasının kuvveti miras alıyor. Babasının bilgisini, babasının karakterini ve bütün mucizeleri ondan İsa'ya geçmiştir. Evet. Yuhanna 5:26'da şöyle dedi. Çünkü nasıl babanın kendisinde yaşam varsa aynı öyle oğula da verdi. Kendisinde yaşam olsun. Görüyor musunuz? Mirasçı bu demektir. Kur'an'da bir şey var, bir olay var. İsa küçükken, çocukken almış çamur, bir kuş yapmış, üflemiş ve bu kuş canlanmış ve uçmuş. Bu sahte İncil'lerden, İsa'dan sonra 200-300 sene sonra böyle sahte İncil'ler yani hikayeler meydana çıktı. Her bir ünlü kişinin hakkında böyle yapılıyor. Ondan almış, Muhammed onu ondan almış ve Kur'an'ın içine koymuş. Ondan önce bu hikaye vardı. Ama çok kişiyle konuşuyorum. Anlamıyor musunuz burada ne oluyor? Kim can verebilir Allah'tan başka? Herkes diyecek yani elbette sadece Allah can verebilir. İyi de Allah bu hakkı başkasına verebilir mi? Bana ve sana ya da hangi peygambere verebilir mi bu hak? Can yapsın, üflesin, can olsun. Olamaz. O zaman anlıyoruz. Hani bu bile gösteriyor İsa kimdir? Her şeyin mirasçısı odur. Allah'tan bu mirası aldı. Yaşam vermeye. İsa'nın dediği gibi Yuhanna 5:26. Ben de fırsat var yaşam vereyim. Kim böyle konuşabilir? Hiçbir peygamber bunu konuşamaz. İkincisi diyor ki bakın bu şimdi hepten şaşıyoruz. Onunla dünyaları yaratmıştır. İsa için konuşuyor ve diyor ki onunla oğlan dünyaları yaratmıştır. Nasıl? Allah dünyayı yarattırırken hiçbir peygamber yoktu. Hiçbir insan yoktu. O zaman nasıl bu ayetleri anlayacağız? Evet, peygamberler belki yaratılış hakkında konuşuyorlar, anlatıyorlar yaratılış nasıl oldu. Ama o diyor ki, peygamberler gibi anlatmıyor yani İsa Mesih yaratılış hakkında. O kendisi oradaydı. Çünkü biliyoruz, İsa'nın başka bir adı sözdür. Yuhanna 1:1 öyle başlıyor. Başlangıçta söz var idi. İsa Allah'ın sözüdür, oğludur ve sözüdür aynı anlama geliyor. Ve tabii ki en başta görüyoruz Allah dünyaları nasıl yarattı. Kendi sözüyle, değil kendi elleriyle, kendi sözüyle diyor. Konuşmakla. Ve bu söz sonra yeryüzüne geldi, insan oldu ve onu İsa Mesih'te görüyoruz. Tamam mı? Devam ediyoruz. Kısaca böyle. Bu şeyleri sıralıyoruz. Üçüncüsü diyor ki, oğul Allah'ın şanlılığının şılantısıdır. Vav. Wow. Şaşıyorum. Değil İsa bunu görsün. Peygamberler Allah'ın şanlılığını gördüler. Mesela Yeşaya 6. bölümde bunu anlattırıyor. Yeşaya Allah'ın yüceliğini böyle bir aydınlık gibi görmüştü. Ama peygamberler bunu sadece görüyor. İsa bu şanlılığın kendisidir diyor. Ve bunu tabii ki az önce konuştuğumuz gibi Balkan'da değil mi? Onun sıfatı, onun görünüşü değişirken bunu gösteriyor. İsa'nın içinden bu aydınlık çıkıyor. Önce yerde yazıyor ki onda Allah'ın asıl tabiatını görüyoruz. Tabiatını. Peygamberler daha fazla Allah'ın istediğini anlattırıyor. Allah istiyor şöyle, Allah istiyor böyle. Ama onun karakterini kim tanıtabilir? Asıl tabiyetini ancak İsa Mesih'te görüyoruz. Sonra 5. yerde diyor ki, kendi kuvvetli sözüyle her şeyi ayakta tutuyor. Bugün İsa Mesih öyle bir durumda, o diyor ne zaman zelzele olsun, o diyor ne zaman dünyanın sonu geliyor, o diyor ne zaman herhangi bir değişiklik oluyor. Kendi kuvvetli sözüyle her şeyi ayakta tutuyor. Evet. Ve sonra en sonunda diyor ki, günahlardan paklama işini bitirdikten sonra yukarıdaki büyük kralın sağında oturdu. Hangi peygamber günahları affedebilir? Dün gene eski antlaşma zamanı, eski antlaşma tarihini okuyoruz. İbrahim'in hayatında okuyoruz. Nasıl adam korkudan kendi karısını sattı. Benim kız kardeşim de diyor, al korkudan. Büyük bir günah. Peygamberlerin kendileri günahlıdır ve bundan günahlarını okuyoruz. Ama İsa Mesih diyor, o günahlardan paklama işini bitirdi artık. Yok bir peygamber günahları affedebilsin, paklayabilsin. Evet, son olarak İsa ne kadar farklı ve herkesten üstün olduğunu çok iyi gördük şimdi. O zamanlarda bu mektup yazıldığı zaman kimi zayıf imanlılar, hani zayıf duruma düşüp eski Musa inancını dönerdiler. Ama İsa'nın asıl pozisyonunu anlasaydılar, o duruma düşmeyecektiler. Ve bu mektup zaten bunun için uğraşıyor. Biz artık anlıyoruz kime hizmet ediyoruz. Çok kolaydır. Biz bu hakikatleri başkalarına anlattıralım, komşularımıza hani böyle argumentasya böyle yapalım. Ama biz bunu gerçekten anladık mı? İyidir. Bizim adamımız sizinkinden daha hızlı. Bu kolay. Böyle konuşmak çok kolay. Ama arkadaş, sen öyle bir kişiye hizmet ediyorsun. Bunu sadece başkalarına anlatmak için kullanma. Sen akıllan. Madem İsa bu kadar üstün, senin hayatında bu ne demek oluyor? Bir kişi bir peygamberi kabul etsin. Tamam, bu beni o kadar etkilemiyor. Hani ne kadar da büyük peygamber olsa, hani hayatımın kenarında bir hangi efekt kenarında sanki bir hangi bir olay. Ama burada Allah'ın kendisi yeryüzüne gelsin. Biz onun kendi tabiatını görelim. Biz onun bütün karakterini anlayalım. Nasıl ona hizmet etmeyeceğiz? Ve imanlar için büyük ders budur. Yetmiyor bunu bilelim. Yetmiyor bunu başkalarına anlattıralım. Hayatımız da ona göre olsun. O her şeyi bize verdi. Ben nasıl her şeyi ona vermeyeyim? Rabbim sizinle olsun.